Herkese T24'ün Ayrı Kutu programından merhabalar. Ben Azal Sipahi. Ayrı Kutu'nun bu bölümünde konuğum, moda kuramcısı ve yazar Eda Çakmak. Hoş geldin Eda. Nasılsın?
Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok çok teşekkür ederim geldiğin için, konuğumuz olduğun için. Yeditepe Üniversitesi'nde antropoloji ve psikoloji okuyorsun. Ardından yüksek lisans için New York Parsons'a gidiyorsun ve orada moda çalışmaları üzerine yüksek lisans yapıyorsun. Antropoloji ve psikoloji ile moda çalışmaları birbiriyle nasıl paslaşıyor, birbirleriyle nasıl konuşuyor diye sormak istiyorum. Birazcık büyük bir soru olduğunu farkındayım. Belki senin hayatında nasıl paslaştığı üzerinden çerçeveleyebiliriz.
Yani aslında başlamak için çok iyi bir soru. Çünkü her şeyin başladığı nokta zaten orası. O kesişimde tam olarak benim için bütün bu konuşacağımız konuların başlangıcı oluyor. Ben antropoloji ve işte dediğin gibi yanı sıra psikoloji çalışırken aynı zamanda kendim de bir üniversite öğrencisi olarak giyime çok önem veren ve gittikçe bundan daha da çok zevk alan birisi olarak kendi hayatında dönüp tabii ki çalışmalarımda, yani çalışmalarımızda, derslerimizde şeyi sorgulamaya başladım. Peki biz giydiklerimizle ne ifade ediyoruz? Hı-hı. Yani bizim araştırmalarımızda insanların giydiğinin, bunların üzerinden yapılan iletişimin ne yeri var sorusunu sormaya başladım ve ben buna cevap alamadım da. Yani buna cevap alamadıkça kendi konuyu araştırma arzum büyüdü. Hani kolay bir cevap alamadığım için işte antropoloji alanındaki lisans tezimde bu alanda çalışmaya başladım. Toplumsal kimlik ve giyim üzerinden iletişim konusunda. Ondan sonra daha da fazla kaynağa erişim arzusu doğdu bende. Ve hani işte New York Parsons'ta bununla ilgili daha çok yeni açılmakta olan o esnada bir yüksek lisans programı, moda çalışmaları adında bir yüksek lisans programı olduğunu keşfettim. Birçok kulvardan gelen ve moda üzerine çalışan sosyal bilimciler bu alanda toplanıp kendi işte yeni moda çalışmaları adını almakta olan alanı oluşturuyorlardı. Uğraşıp didinip oraya yüksek lisansa gittim. Yani işte sen de diyorsun ya kendi hayatın üzerindeki hı hı. etkisi de diye. Tabii ki moda aynı zamanda çok insanın kendisi üzerinden, yani giyim çok insanın kendisi ve bedeni üzerinden düşündüğü bir konu olduğu için bütün bunlar kendimle olan ilişkimi de, kendi giyimimi de, kendi bedenimi de sorgulamamı ve çok işte algımı çok değiştiren ve yönlendiren şeyler oldu bu macera. O yüzden kişiselle akademik çok iç içe gitti.
Anladım. Algımı dedim, ben de ilk beden algısı nedir diye sormak istiyorum sana. Beden algısı nedir? Beden ayıplama, beden kabulü ve beden olumlama nedir diye bunları baştan tanımlayalım ki bölümümüzün kalanında bunlardan bahsederken, beden algısı derken nelerden bahsettiğimiz belli olsun, daha iyi anlaşılsın diye.
Beden algısı derken... Şimdi burada kendim için kullandım az önce. İşte kendi bedenimin farkındalığından bahsettim ve bir yandan da toplumsal bir yanı da var bunun. İşte şey, bedenimizin toplum tarafından nasıl algılandığı ve nasıl atandığı ile alakalı. Beden olumlama üzerinden bahsederken... Yani beden olumlamadan bahsedeceğim şimdi, oradan başlayayım. Beden olumlama toplum tarafından bedenlere dair atanan baskılara, yaptırımlara karşı duran bir duruş. Bunun çeşitli şeyleri de var aslında. Hani olumlamanın dışında bir takım İşte isimlendirmeleri de var. Mesela beden nötrlüğü şeklinde ifadeleri de var. Bu şeyde ben beden olumlamayı politik olarak kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu şey, ikinci kullandığın terime geliyor burada. Beden ayıplama diye bir olgu var. Bu evet. da işte toplum tarafından hepimizin bedenine dayatılan işte normlar, yargılar, baskılar Ve özellikle işte kendi var olduğum şişman bedende şişmanlığa karşı çok ciddi bir baskı ve zorbalık var. Dolayısıyla ben burada olumlama sözcüğünü, yani bu akım ilk çıktığında adı olumlamaydı. Evet. Sonra eleştirilerle beraber farklı isimler de geldi. Bunların hiçbirine karşı değilim. Fakat ben olumlamayı hala kullanmaya devam ediyorum. Çünkü dışarıdan gelen çok fazla olumsuzluğa karşı kendimize ve yani kendimize derken işte bu olumsuzluklara karşı olumlu şeylerle anca başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yani bana sen mutlu olamazsın, sen bunları hak etmiyorsun, yani sen iyi giyinmeyi hak etmiyorsun, sen işte bu kadar yer kaplamayı hak etmiyorsun diyen bir baskıyla ben ancak hayır ben bunu hak ediyorum, hayır ben güzel hissetmeyi hak ediyorum, hayır ben güzel giyinmeyi hak ediyorum şeklinde olumlu mesajları dünyaya vererek başa çıkabiliyorum çünkü. Anladım.
Peki bir de diyet kültürü hayatta kalanıyım diyorsun. Hı-hı. Diyet kültürü nedir? Sen kahrolsun diyet kültürü diyene kadar neler deneyimledin ve kahrolsun diyet kültürü nasıl diyebildin? Aslında birazcık giriş yapmış oldun.
Hı-hı. Yani diyet kültürü işte özellikle yine şişmanlık özelliğinde ama bununla sınırlı olmayacak bir şekilde ideal kilo olarak tanımlanan bir şeyin varlığını ve sürekli oraya doğru gitmemiz gerektiğini dayatan bir kültür. Yani işte adı üstünde bu da çoğunlukla diyet yapmaya yönlendiriyor evet. insanları.
Beslenmeyi bir şekilde sınırlandırmak da diyebilir miyiz acaba yani?
Beslenmeyi sınırlandırmak, beslenme üzerinden bir çeşit zorbalık uygulamak aslında. Çünkü işte en normatif diyet olarak algılanan kalori sınırlama birçok şeyde şimdi beslenme uzmanları da bunu söylüyor. Aslında çoğu insanda işe yarayamayabilen bir şey. Uygulama.
Evet.
Yani işte ben mesela bu hani şahsen bana soruyorsun sen neden diyet kültüründen hayatta kaldım diyorsun. İşte şey 10 yaşında diyetlere başladım ve kilo verdim ve aldım ve verdim ve aldım ve verdim ve aldım ve yani bir noktada verememeye başladım. Hı-hı. Hani çok küçük yaşında kendine evet verebildim ama birazcık büyüyünce verememeye başladım. Çünkü doğru sorular sorulmuyordu orada. Hı-hı. Yani bu insan niye kilo alıyor sorusu en baştan sorulmayan bir soruydu. Çünkü bu benim çok yediğim için kilo aldığım varsayımına dayanan bir o şey aslında hani az önce bahsettiğim işte kalori sınırlandırma ile ilgili olan. Ha ben velev ki çok yediğim için kilo almışım. Bu da az önce söylediğim şeyleri geçersiz kılmaz. Yani ben çok yediğim için kilo aldıysam da bana karşı kimsenin zorbalık yapma, bana karşı ayrımcılık yapma hakkını tanımaz. ama yani burada çok ciddi bir şekilde sorgulanmayan bir şey de var aslında. Hani bu insan niye kilo alıyor şeyi çok ciddi bir şekilde görmezden gelinen bir şey. Mesela internette işte sosyal medyada başka beden olumlama aktivistlerinin veyahut da işte büyük beden influencerların falan sayfasında diyaloglarını gördüğüm oldu. Aşağıda mesela birileri kavga ediyor. İşte sen biraz daha az yesene böyle yapacağına falan. Sonra altında birisi geliyor. Ama onun polikistik overi var. Öbürü diyor ki ama çok pardon bilmiyordum. Yani velev ki sağlıksız, velev ki sağlıklı bu zaten sizin ona zorbalık yapma iznini veren bir şey değil. ama aynı zamanda bu varsayımlar da çok zarar verici şeyler.
Evet, evet. Diyet kültürü aslında bir yandan da bu kıtlık psikolojisini bize sürekli yaşatıyor. Peki şişman, kilolu, büyük beden sen hani bu terminolojiyle alakalı ne düşünüyorsun?
Yani ben kendimden bahsederken şişman diyorum. Büyük beden zaten kıyafetlere verilen bir kategori. Bu da yani aslında kısıtlayıcı bir kategori. Çünkü işte kıyafetler standart beden ve büyük beden kıyafetler olarak ayrılıyor. Hani ekstralarca gittiğin zaman ekstra sözcüğünün kökeni dışında kalan bir şeyin dışında kalanı ifade ediyor. Yani orada otomatikman sen zaten dahil edildiğin yerde bile dışlanmış oluyorsun. Çünkü yani zaten büyük beden tırnak içinde kıyafetin bulunabildiği yer çok azken bulabildiğin yerde de o sana büyük beden kıyafet olarak verilmiyor. Yani büyük beden kıyafet olarak veriliyor. Kıyafet olarak verilmiyor. Hani.
Peki bu sağlık dayatmasını ne yapacağız? Yani demin polikistik over sendromundan bahsettik ama mesela beden ayıplama karşıtı kişiler, şişman kişileri ayıpladıklarında ve yargıladıklarında bunu onların iyiliği için, onların sağlığı için söylediklerini söylüyorlar mesela. Buna dair senin düşüncelerin, deneyimlerin ve bununla alakalı duruşun nedir?
Yani işte burada birincisi dediğim gibi velev ki sağlıksızım. İkincisi bu senin iç sağlığın için argümanını şey yapan insanlar çoğunlukla benim sağlığım hakkında hiçbir fikir sahibi olmayan insanlar oluyor. Yani
bu nasıl bir tarama değil mi? Böyle bakıyorsun, sağlıkla alakalı işte hangi değerler geldi diye anlıyorum falan yani.
Yani bu inanılmaz varsayıma dayalı bir şey. Bir insanın bedenine bakıp onun sağlıksız olduğunu varsaymak, yani aynı zamanda sadece şişmanlık açısından değil birçok açıdan da çok sakıncalı. Çünkü insanların sizin görmediğiniz bir engeli de olabilir. Başka bedensel sıkıntıları da olabilir. Kronik hastalıkları da olabilir. Sen gözle gördüğünde bir insanın sağlıksız olduğunu varsayabiliyorsan aynı zamanda bu ters yönde de işliyor. Sen gözünle göremediğin bir rahatsızlığı, bir engelin var olmadığını varsayıyorsun. Bu da bir sürü yani kronik hastalığı veyahut da görünmez engeli olan insanları da rahatsız eden bir şey. Bu varsayımlar yani her yönde çok sakıncalı.
Evet. Bir de şimdi mesela bu diyet kültürü yerini sanki daha böyle bir sağlıklı beslenme, wellness kültürüne, işte daha böyle temiz beslenme gibi bir şeye bırakmış bir halde gibi geliyor. Yani hani böyle illa o sınırlı diyetler bilmem ne falan filan gibi değil de birazcık daha başka bir dayatmalarla şekil değiştirip tekrardan aslında hayatımızda gibi, buna dair neler dersin?
Yani işte farklı maskeler giyiyor, farklı şeyler, isimler takınıp aynı şey karşımıza tekrar tekrar çıkıyor. Aslında işte bu yani bir yerde de sözcüğünü kullanmak istiyorum. Bunlar sınıfsal. Yani aynı şeyi farklı kıyafetlerle, farklı isimlerle yine karşımıza çıkartıyorlar, dayatıyorlar falan. Elbette yani insanın kendi bedeninde en sağlıklı, en iyi hissettiği şekilde var olması ve bunun için çaba sarf etmesi de benim asla karşı olacağım bir şey değil. Hani ters tarafta da duruyorum gibi algılanmak istemem. Çünkü yani elbette herkes kendisi için en mutlu hissettiğini yapsın. Sadece bunu diğerleri için bir dayatmaya çevirmesin. Yani bu azıcık sapıyorum şeyden ama mental sağlık için de geçerli. Yani sen o wellness'ını beslenmenden ve yogandan alabiliyorsan ne mutlu sana, ama bunu bu şekilde alamayan insan için de yani depresyonda, streste olan insana da yoga denedin mi şeklinde bir şeyle gelmemelisin yani. Bu aynı şey bedensel sağlık için de geçerli, mental sağlık için de geçerli.
Evet, yani aslında burada dertler yine, yani en azından benim derdim de oradaki kişilerle değil, bunu yapana kadar sana seni kötü hissettiren sistemle olmalı diye düşünüyorum. Şeyi de birazcık daha açalım istedim. Beden olumlama hareketi hangi bedenleri de kapsamaya çalışıyor? Oraya birazcık daha dönersek, yani sadece şişman bedenler, ince bedenler vesaire değil, onun kapsamı çok daha aslında geniş. Şimdi farklı engelleri de olabilir kişilerin, görünür görünmez dediğin için oraya tekrardan bir dönmek istedim. Beden olumlama hangi bedenleri kapsar?
Bütün bedenleri kapsar. Yani işte ben şahsen konuşurken kendimi şişman bir bedende olduğum için şişmanlık üzerinden konuşuyorum. Aynı zamanda hani bu hareketin de yani başlangıcını çok fazla şişmanlık, şimdi o şişmanlık olumlama veya da şişmanlık özgürleştirme olarak ayrılan yerden başladığını görüyoruz. Ama aynı zamanda yani bu toplumsal olarak dışarıdan bakıldığında herhangi bir işte birisinin ideal beden olarak algıladığı kişinin üzerinde de aynı baskı var. Yani ben şeyi diyorum hep işte o dergilerdeki kızlar şeyi vardır ya hani dergilerdeki kadınlar, modeller, mankenler onlar da zaten o fotoğraflarına benzemiyor. Hani onların üstünde bu baskı yokmuş gibi konuşuyoruz bu şeyleri, argümanların en klişesinde. Fakat en çok baskı da onların üzerinde olabilir. Yani dolayısıyla aslında herkes için dışarıdan gelen bu işte daima olduğundan farklı bir şey olma dayatmasıyla alakalı kapsayıcılık.
2019 yılının Ekim ayında Kural Tanımayan Bir Moda Kılavuzu isimli kitabın çıkıyor. Moda sektörünün standartları ve seçimleri bizim beden algımızı nasıl şekillendiriyor? Yine bir giriş yapmış oldun aslında şimdiye değin söylediklerinde ama devamını getirelim.
Yani moda sektörü işte dediğim gibi zaten genel olarak tabii bu değişmekte olan bir şey. Ben genelinden başlayayım. Standardın dışındaki bedenleri kapsamaya çok tereddütle yaklaşan bir sektör. Yani bu aslında diyet sektörü dediğimiz şeyle el ele giden bir şey. Çünkü işte tamamen insana sahip olmadığını satmaya yönelik bir duruş var, orada bir girişim var. Ha bu son zamanlarda yani işte 2019'da çoktan başlamıştı, şimdi daha da gelişen bir şekilde yani 2019'da podyumlarda bir iki tane numunelik büyük beden şey çıkarken, manken çıkarken şimdi bu bayağı alıştığımız bir hal oldu. Yani moda haftalarında artık podyumlarda farklı beden temsiliyetleri görüyoruz. İşte yaş şeyle skalası genişledi mankenlerde, beden olarak biraz daha dahil ediliyorlar ama bu yine de hala göstermelik bir şey olarak kalıyor. Neden? Çünkü işte bazı markalar, hani burada podyumdan bahsediyorum ama hani şeyden bahsetmeyeceğim, yani tasarımcı markalarından bahsetmeyeceğim şimdi çünkü yani genel olarak günlük hayatta bizi etkileyen çoğunlukla bunlar değil. Bazı markalar işte kataloglarına, Instagram'larına vesaire de hani daha büyük beden mankenleri dahil ediyorlar ama ne yapıyorlar? Eskiden de işte X small ile X large arası şey üretim yapıp sadece X small ve small bedenleri gösterirken şimdi XL bedeni de gösteriyor ama hani onun üstünde bir kapsayıcılık aslında hala yok. Yani şey hala sınırlı bir şeye hitap ediyor birçok marka. Ama hani görünürde şeyi oynuyorlar artık birazcık daha. Bakın daha kapsayıcıyıza oynuyorlar. Yavaş yavaş bu algı değişmeye şeye de başladı. Yani bu gerçekten özellikle internet üzerinden başlayan beden olumlama aktivizmine hani o şey vardır ya, siz burada kendi kendinizle konuşuyorsunuz neye yarıyor, o vardır ya, gerçekten artık hani etkili olduğunu görebildiğimiz noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle uluslararası kulvarda birçok markanın beden skalalarını genişletmeye başlamalarını. Uluslararası kulvarda diyorum çünkü burada şöyle komik bir şey de var. Türkiye'de üretiliyor bazı, Türkiye'de var olan bazı markaların büyük beden kıyafetleri Türkiye'de üretilip ithal ediliyor fakat Türkiye'de bulunamıyor mesela. Yani bizim sınırlarımız içerisinde öyle bir garip bir erişim problemi var. Hani sanki markalar niye böyle davranıyorlar, bunu da algılamak çok zor. Onu da parantez açmış olayım.
Sen bir giriş yaptın bu beden olumlama hareketinin yükselişinin moto sektörünü de markaları da bir değişime zorladığına dair, işte kimileri neyi ne kadar içselleştirerek ne kadar beden olumlama hareketinin ekmeğini yemek için yapıyor, onu birazcık açalım konuşalım istiyorum. Ya moda sektörünün bileşenleri arasında markaların yanı sıra dergiler, bloggerler, influencerlar, tekstil işçileri, giyenler ve daha niceleri var. Peki buradan baktığında en kapsayıcı, en geniş anlamda kapsayıcı örnekleri nerelerde görmek daha çok mümkün oluyor?
İşte o dediğin bloggerlar şeysi. Çünkü yani işte dediğim gibi ana akımda da bir temsiliyet başladı dergilerde vesairelerde, podyumlarda. Fakat yine de bunlar birazcık hani göstermelik olarak kalıyorlar. Fakat beden olumlama aktivizmi çok fazla internet üzerinden başlayan bir ses yükselmesi olduğu için insanların aslında biz ana akım, her yerde görülen işte moda temsiliyetinde kendimizi bulamıyoruz. Dolayısıyla kendimiz oluşturacağız bu temsiliyeti dediği bir yer. O yüzden de internette çok güçlü ve hani olmaya da devam ediyor. Bu hala o eksiklik var. Eksiklik kapanmış değil. İnsanların gerçekten yani yine şişmanlık şeyine dönersek orada mesela şişman insanların şişman insanlar için ürettiği şeyler var. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor tabii ki. Yani kapsayıcı giyim yine engelli bedenleri de dahil ediyor. Hatta farklı toplumsal cinsiyet temsillerini de dahil kapsayan bir şey. Ama işte bu o eksikliği duyan, hisseden insanlar tarafından çoğunlukla ya bağıra bağıra hani baş birilerini yapmak durumunda bıraktırılan ya da gerçekten insanların bunu da biz karşılıyoruz dediği bir şey. O yüzden ya yani o sosyal medya ve internet bunun başından beri çok buna alan sağlayan bir yer oldu ve bu ana akıma yansıyan da değişiklik oradan başladı.
Yani olabildiğince tüm süreçle alakalı aslında şeffaf olabilen kimselerin en kapsayıcı olduğunu da belki söyleyebiliriz. Ekolojik derken bununla alakalı sadece işte malzeme üzerinden değil ama işte çalışan kişilerin de esenliğini gözeterek vesaire vesaire. Hatta işte şeyi de not almışım, hani beje ten rengi dediğimizde ne kadar büyük bir grubu dışarıda bırakıyormuşuz, o kategoriler vesaire bile ne kadar aslında önemli. Şimdi yine kılavuza geçeceğim. Kılavuzda diyorsun ki işte giysiye dışarıdan yüklenen anlamlar 3 farklı kanal üzerinde toplanıyor. Tasarımcı tarafından yüklenen anlam, giyen ve bakan tarafından yüklenen anlam, bir de kural koyucu otoriteler tarafından yüklenen anlam. Ne giydiğimize yönelik müdahaleler, birinin ne giydiğini direkt ya da dolaylı olarak belirlemek bizi nasıl kontrol ediyor?
Yani bu şey, kural koyucu tarafından belirlenen dediğim şeye en basit örnek okul ve üniforma. Yani o çok işte kendi hayatımda deneyimlediğim bir yerden konuşacağım. Ya bu aynı zamanda bunun dışına çıktığın zaman işte iş yerleri oluyor, işte şey oluyor, devlet düzeyinde de bir şeyler, yaptırımlar olabiliyor. Onun dışında da aslında adı konulmamış şeyler var. Ha, buna baktığın zaman işte üniforma dediğimiz şey biraz farklı bir İlla ki birbirini dışlayan bir şey değil ama hani biraz daha işte bir adı üstünde aslında üniforma tek birlik,
teklik, evet.
Teklik ifade eden bir şey. Ona karşı da işte tutumum, kendi giymek zorunda olduğum lise yıllarımda çok sert ve tersken aslında hani sürdürülebilirlik üzerine düşünmeye başladıktan sonra biraz değişti. Ama yani bir yandan da işte bu bedenlerimizi ve özellikle kadın bedenini regüle eden bir şey söz konusu burada. Ne giyeceğini, ne yapacağını tasvir ederken. İşte bu bahsettiğimiz gerekirse yazılı, gerekirse yazılmamış giyim kodlarında kadın bedeni çok fazla yönetiliyor.
Evet, saygı duyulabilirlik politikaları nedir? Bunu da kitabında gördüm, açıklamanı isteyeyim.
Saygı duyulabilirlik politikaları aslında işte saygı duymayı hak etmek için dışarıdan yapmamız gerektiğini düşünülen bir şey, checklist gibi yani, evet. bir liste var, hani bunu yapmamız, bunu yapmamız gerekiyor gibi. Hani bunlar illaki bir şey, birisinin bize söylediği şeyler yoktur ama işte belli bir şekilde giyinmek, belli bir şekilde konuşmak, hatta işte kendi bedenini de belli bir şekilde manipüle etmek. Ya çünkü işte dışarıdan bir grup ses sana diyordur ki sen şişmansan ben sana saygı duymam. Hı hı. Ha, bunu doğrudan suratına söylüyor olabilir. Yani bunu yapanlar da var. Hı hı. Söylemiyor da olabilir. Hissettiriyordur. Bu yani ikisi de çok korkunç şekillerde hissedilen şeyler. Hani bu bir insanın işte belli bir bedende olduğu için işe alınmamasına kadar giden durumlar söz konusu. İşte bu bir set bir şey. Karşıdakinin sana saygı duyması için yapman gerektiğini hissettirilen şeyler. Giymen gerektiği hissettirilen şeyler. İşte yani... belli bir yaşın üstündeysen, bunların hepsi tırnak içinde, evet. Belli bir yaşın üstündeysen işte baskılı tişört giyme, aman işte iş yerine şu renklerle gelme vesaire şeklindeki baskılar. Yani bu baskı dediğim şey bazen hani yazılı bir şey olabilir, bazen cıkcıklanmak olabilir, bazen de şöyle tepeden aşağıya süzülmek şeklinde olabilir.
Evet.
Olabilir.
Bu aslında şeye denk geldi gibi oldu. Yani bedenini kontrol ederken ne giydiklerin üzerinden bir yandan senin itibar inşası ya da itibar kaybetme korkusuyla değerlendiriyor gibi, evet. Bir şeye tekabül ediyor. Peki cinsiyet olunan bir şeyden ziyade yapılan bir şey olduğundan giysiler bu eylemler bütününde büyük önem taşıyor diyorsun. Giysilerin queer ifade alanlarını nasıl açtığından bahsetmeni isteyeceğim.
Yani burada öncelikle şu şeyle başlayayım. Giysilerin cinsiyeti yoktur.
Evet.
Yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim ki bir şeyin kumaş parçasını nasıl dikersen dik bir cinsiyet atayamazsın. Yani bize de atamayın zaten, bedenlere de atamayın zaten de kumaş parçasının bir cinsiyeti olduğu şeyini tamamen tezini reddediyorum. Dolayısıyla yani kimlik, o yüzden zaten benim konuşmam, çalışma alanımda da toplumsal kimlik ve giyimin ilişkisi, dışarıya verdiğimiz mesajı kıyafet üzerinden nasıl inşa ettiğimizle alakalı. Bunu toplumsal cinsiyet veya queer ifadelerle ilgili de ben şöyle bir şey demeyi seviyorum. Yani toplumsal cinsiyeti yapı sökümüne uğratıp sonra onun yerine ejderha inşa etmek gibi bir şey. Yani o üstüne giydiğin kıyafetlerle senin cinsiyetin artık belli bir şey, şu ya da bu olmak zorunda değil. Sen ne istersen onu inşa edebilirsin kıyafetinle.
Tamamen o normlara karşı gelerek, norm dışı.
Normlara karşı veyahut da yani istiyorsan tamamen normların dahilinde olmak da bu bir şeydir. İşte istediğin şeyin, o spektrumun karşı tarafına da gidebilirsin. ama şu hareketi yapıyorum ya, tamamen alakasız bir yerde var olmayı da tercih edebilirsin. İstediğin şeyi inşa edebilirsin aslında ve yani işte o mağazaların bize gitmemizi söylediği, yönlendirdiği, gerek cinsiyete göre olsun, gerek yaşa göre olsun, yönlendirdiği yerlerin hiçbirine, o okların hiçbirine uymak zorunda değil.
Aynen, o okları takip etmesek de olur. Peki şunu kitabında da birazcık bahsediyorsun ve ben de sana neden olduğunu soracağım, birazcık açmanı isteyeceğim. Neden şişmanlayınca cinselliğinin kontrolünü ele alan kadınların temsiliyle karşılaşmıyoruz dersin? Bu birazcık hani kontrolle, yine toplumsal cinsiyet ifademesiyle bağlantılı olduğundan sormak istedim. Neden şişman insanları görmüyoruz cinselliğinin kontrolünü ele almış? Yani bu temsil neden eksik hayatımızda?
Çünkü işte bu standart medyada şişmanlık hep o cinsellikten arındırılmış komik en yakın arkadaş şeyine atanıyor. Yani birkaç istisnayla hatta yani işte yani filmlerden bahsedersek filmlerde de bile birkaç istisnayla temsili sağlandı ama son derece problematik istisnalar bunlar çoğunlukla. Yani o işte şişmanlığı arzulanabilir ve cinsellikten tamamen uzaklaştırmaya yönelik bir temsiliyet arzusu var. Hani sanki kimse şişman insanlara arzulanabilir olduklarını söylemesin der gibi bir şey var. Çünkü orada hissettirilen şey şu, yani ben kendime bu baskıyı uyguluyorum ve ben kendimi mutlu olma hakkını görmüyorsam sen nasıl görebilirsin? Çoğu zaman hissettirilen şey bu ve temsiliyette de aslında verilen şey bu. Yani bu bir şeye kısır döngüsüne dönüyor aynı zamanda. İşte o şişman insan kendisini cinsellikten uzaklaştırılmış çoğu zaman işte insanlarla bir arada bulunabilmek için komik o tarafını bulmak zorunda kalmış veyahut da başka bir şeylerle temsiliyetini hani sağlamak zorunda kalmış insan durumunda buluyor kendisini. Hani bu işte neden görmüyoruz? Filmler geldi aklıma çoğunlukla. Filmlerde de işte o hep o komik karakter vesaire olarak yansıyor. Burada bir kısır döngü oluşturuluyor aslında. Şişman insanlar kendini burada göremiyor. Görmeyesine izin verilmiyor gibi.
Anladım. Evet. Şimdi tekrardan şeye döneceğim. Bu üniformalardan bahsetmiştik. Peki, yani hem tek tipleşmeden hem de sürdürülebilir bir moda tüketicisi nasıl olabiliriz?
Yani burada işte bir giyinen olarak hani ben tüketici şeyinden uzaklaşmak için bir giyinen olarak sürdürülebilir bir giyim pratiği için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bunların bir tanesi tabii ki nereden nasıl alışveriş yaptığımıza dikkat etmek. Yani işte fast fashion, hızlı moda, hızlı giyim denilen bir şey var ki bu hem işçi hakları konusunda hem de ya ham maddenin erişimi konusunda dünyamıza zarar veren bir şey. Ama hani illaki bu şeyde tek mesele nereden neyi aldığımız değil. Yani burada işte ben şeyi de söylüyorum mesela benim bu konuda tutumum son zamanlarda değişti. Çünkü
Hızlı moda ile alakalı
hızlı hızlı
durumu.
modayla konuşma yani hızlı modadan bahsederken nasıl bahsettiğim biraz değişti. Çünkü mesela işte kitabımda derken hani o işte bir şeyi alıp bir kere giyip bir kenara atmayalım diyordum. Fakat hani Türkiye'de artık şunu o şekilde ifade etmenin birazcık abes kaçtığını düşünüyorum. Aynı zamanda işte
Zaten yani biz giydiğimiz bir daha
zaten öyle bir
giymeyeceksen
durum yok yani. Bir yandan da işte erişim kolaylığı da söz konusu. Yani işte
Hızlı moda markalarıyla alakalı değil
hızlı
mi?
moda markalarıyla alakalı bunların bize sunduğu bir şey var yani. Kendim işte dediğim gibi bir büyük beden tırnak içinde kıyafeti belli başlı yerlerden bulabiliyorken kendime istediğim gibi veyahut da işte istediğim gibi giyinmek veya çıplak kalmak giyinememek arasında kalacaksam tabii ki ne buluyorsam onu şey yapacağım. Fakat burada yani giydiğin bir şeyi işte kıyafetlerine bakım göstermek. Yani giyinen kişi olarak burada yapabileceğimiz şey nereden aldığımızın yanı sıra kıyafetlerimize nasıl baktığımız, ondan sonra beraber yaşadığımız hayatlar. Yani onları işte tekrar tekrar giymek, gerekiyorsa onarmak, gerekiyorsa onların üzerine bir değişiklikler yaparak onlara ikinci bir hayat sunmak. yakınlarımızda, çevremizdekilerle takas etmek, yani en sonunda da onu kaldırıp çöpe atmak yerine tekrar değerlendirilebilir mi? Bu nasıl tekrar değerlendirilebilir? Yani bu bir geri dönüşüm olsun, işte ikinci el olsun. Hani bizim evimizden çıkacaksa da bu bir yerde çürümeyeceği bir ihtimali tercih etmek. Çünkü ihtimal diyorum çünkü elimizden çıktıktan sonra o kumaşların başına ne geldiğini tam olarak kestirmek biraz zor. Onun takibini de hani bilinçli olarak yapmak, ama hani bütün bunları bütün bunlar bu yolculuğun bir parçası. Yani almakla atmak arasında çok fazla adım var ve bunlar bilinçli bir şekilde bu adımlar atılırsa kendi giyimimizdeki sürdürülebilirlik pratiklerini bunlar üzerine inşa edebiliriz.
Anladım, çok teşekkürler. Sohbetimizde beden ayıplama karşıtlığı, beden olumlama ve giyinmek üzerinden kapsayıcılığı konuştuk ağır olarak. Peki deprem bölgesine giysi yardımı yaparken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Beden çeşitliliğini ben söyleyeyim, sen oradan devam ettir. Beden çeşitliliği ile alakalı neler diyorsun, nelere dikkat etmek gerekiyor? Oradan başlarız belki konuşmaya.
Yani zaten ilk ortaya çıkan ihtiyaçlardan birisi, yani ilk dalga yardım gittikten sonra ilk duyduğumuz şeylerden birisi o beden çeşitliliğiydi. Hani büyük beden kıyafetti. Bir yandan da şurada bir anekdot anlatmak istiyorum. Hani böyle bir paylaşım yaptığında bana şey sorusu geldi. Peki nereden bulacağız? Mesela büyük beden iç çamaşırı ihtiyaç var. Ben kendimi bulamıyorum diye yazanlar var. Hani söyleyin de biz hani hem kendime hem onlara yollayayım vesaire diye. Yani orada ciddi bir eksiklik olduğunu görüyoruz karşılanma şeyinde. Genel olarak karşılanmıyor zaten. Bunun dışında işte o hani ayıp olarak karşılanan, zaten ilk söylediğim şey iç çamaşırına gitti. Çünkü kıyafet yardımı yapılırken hani özellikle temiz hijyenik iç çamaşırı ve diğer hijyen malzemeleri, işte özellikle tampondur, peddir vesaire ihtiyaçlar, o kadınlara yönelik ihtiyaçlar çok fazla hani zorluk çekildi bunların karşılanmasında.
Evet.
Aynı zamanda işte yine hijyene dair ilk adımda düşünülmeyen yok cımbızdır, deodorandır vesaire şeyler çok ciddi.
Şimdi sırası
eksiklik
mı bunların dedirtecek ve biten, yani daha doğrusu insanlara.
Evet, ikincil şeyde bırakılan, fakat aslında insanların insan gibi hissetmesi için çok büyük önem taşıyan şeyler çok kolay unutuluyor ve göz ardı ediliyor.
Peki toplu yaşam alanlarında giyim ihtiyacı nasıl karşılanmalı? Şimdi çadır kentlerde, toplu yaşam alanlarında yaşıyor insanlar ve bu birazcık hani mahremiyet ve umumi alan birbirine geçmiş durumda. Yine yardım yollarken ya da işte oradaki yaşamla alakalı kıyafetlerde giyimde nelere dikkat etmek, neleri göz önünde bulundurmak iyi olur?
Yardım yollarken göz önünde bulundurması gereken şey olarak söyleyebileceğim, siz şu anda ne giymek istiyorsanız yani onu düşünmek olur. Çünkü mevsimsel değişimler, dönemsel değişiklikler, yani bir de işte bir kere yollandı, bir kere verildi şeklinde olmuyor. Bu sürekli devam eden bir ihtiyaç. Yani şeyi okuyorum, hani ayakkabı desteği ulaştırıldı ama eskidi bile o ayakkabılar. Yani sürekli bir ihtiyaç var.
Terliğe de ihtiyaç var çadırın içine girerken vesaire, bir şeyler. Hani
günlük hayatta ne kullandığımızı düşünüp ve işte bu şey, biz ne kullanıyorsak onlara şey yaparak, aynısını yansıtarak o yardımı yapmamız ve hani belli başlı şeylere sınırlı kalmamamız. Yani işte ceket deniyor, kaban deniyor, kaban gidiyor, ayakkabı deniyor, ayakkabı gidiyor, ama bu sefer de işte diğer kıyafet ihtiyaçları eksik kalıyor. Dolayısıyla hani herkesin kendi günlük ihtiyaçlarını düşünerek yardım yapmasını tavsiye ederim.
Son sorum yine kitabından bir alıntı yapacağım. Kural Tanımayan Bir Moda Kılavuzu kitabında Diana Vreeland'den şöyle bir alıntı yapıyorsun. Moda günlük havanın bir parçası ve daima bütün olaylarla beraber değişiyor. Yaklaşan bir devrimi bile giysilerde görebilirsiniz. Her şeyi giysilerde görebilir ve hissedebilirsiniz diyor. Peki sen günümüz giysilerinin bize ne söylediğini düşünüyorsun? Nelerden uzaklaşırken nelere yakınlaşıyoruz dersin?
Bu alıntı...
Bir seçim havası var mı?
Bu alıntı tabii ki biraz daha podyumda neler görüldüğüne vesaire yönelik bir şey alıntı. Ama ben hani her daim zaten elbette podyumdakilere de bakıyorum ve seviyorum. Ama daha çok giyinen olarak ne yaptığımızla ilgileniyorum ben. Ne ifade ettiğimizle işte dediğim gibi. Ve birincisi hem podyumda hem günlük hayatta görebildiğimiz bir şey olarak o toplumsal cinsiyet rollerinden gerçekten adım adım hani uzaklaşanlar zaten her daim vardı. Hı hı. Ama bu daha genel ve daha kabullenebilir bir şekilde diyemeyeceğim çünkü hala çok zorlanıyoruz ama daha çok insanın yaptığı bir şey haline geldi diyelim. Yani bu kalıplardan artık sıyrılmaya daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. İkincisi de rahatlık şeyine, kavramına artık çok daha fazla önem verdiğimizi düşünüyorum. Yani orada bir pandemi kırılmasını zaten yaşadık. İşte pijama, eşofman yaşantısına geçtikten sonra dünyada, yani gerçekten moda sektöründe bu yine podyumlara da yansıyan bir şey. Artık o rahatlığı daha göz önünde bulunduran tasarımlara ve bir günlük kullanım alışkanlığına doğru gidildi.
Daha fonksiyonel de belki. Kargo pantolonlar o yüzden mi geri geliyor dersin?
O şey 2000'ler şeyiyle... 2000'lerin yükselişiyle, geri yükselişiyle çok fazla alakası var ama belki o rahatlık şeyiyle de beraber geliyordur.
Benim soracaklarım bu kadardı. Eda, senin eklemek ya da bana sormak istediğin bir şey var mıdır?
Çok teşekkürler davetin için.
Ben teşekkür ederim.
Güzel sohbetin için.
Çok ben teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.